Haftalık Güncelleme'nin 1. sezon 29. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra Ünal. Bu bölümde her zamanki gibi farklı şirketlerden, farklı teknolojilerden, şirket ve teknolojilerin değişimleri ve gelişimlerinden ve bunların bizi nasıl etkileyebileceğinden bahsedeceğim. Hemen Intel'le başlamak isterim. Intel geçtiğimiz bölümlerde de çokça konuştuğumuz şirketler arasındaydı ve özellikle CEO'su Pat Gelsinger'a bazen yer yer ağır ithamlarda da bulunmuş olabiliriz. Sanırım bu ithamlarımızı duymuş olmalı ki Intel, Pat Gelsinger dönemi Intel'de sona erdi. 18 yaşında Intel'e giren ve 2009'a kadar 30 yıl boyunca Intel'de devam eden Gelsinger, 2021'e kadar yaklaşık 12 yıllık bir ara vermişti Intel'e. 2021'in başında Intel'e geri dönmüş ve burada CEO'luk görevini üstlenmişti ve geçtiğimiz haftaya kadar da yaklaşık 4 yıl boyunca CEO'luk görevini icra etti. Fakat işin sonunda Intel'deki 33 yıllık macerası sona ermiş gibi duruyor. Yerine Intel'in CFO'su David Zinsner ve Michelle Johnston Holthaus geçici olarak atandılar. Aynı zamanda ASML'in eski CEO'su Eric Meurice ve Microchip Technology'nin CEO'su Steve Sanghi de Intel yönetim kuruluna atandılar. Intel'in şu anda bulduğu bir CEO yok. Yani bu karar ani alınmış ve bu kadar devasa bir şirkette, bu kadar köklü bir şirkette böyle ani bir kararın daha yeni CEO belli olmadan alınması da çok ilginç bir durum. Çünkü genelde bu görev değişimleri eski CEO'nun yeni CEO'yu işaret etmesiyle, bir aday önermesiyle gerçekleşir. Fakat burada öyle bir şeye bile imkan tanınmadığını görüyoruz. Ve her ne kadar Pat Gelsinger kendisi emekliliğe ayrılmış veya görevini bırakmış gibi görünse de bunun Intel yönetim kurulunca alınan bir karar olduğunu hem Reuters hem de The New York Times haberleştirmiş durumda. Eric Meurice ve Steve Sanghi ise, yani yönetim kuruluna atanan yeni isimler ise, çip üretimi tarafında çok tecrübeli isimler. Burada şunu da görüyoruz. Aslında çip üretimi tarafında Intel herhangi bir geri adım atmayı planlamıyor. Çip üretiminde ilerlemeye devam etmek istiyorlar. Zaten geçtiğimiz haftalarda haberleştirmiştik. Demiştik ki Intel Amerikan hükümetiyle imzaladığı ve 8 milyar dolar teşvik aldığı chips yasası kapsamında zaten hükümet tarafından çip yatırımını devam ettirmek zorunda bırakıldı. Yani isteseler de aslında buradan çıkamayacaklar. Yönetim kuruluna atanan bu isimler de buradan çıkmayacaklarının ikinci bir teminatı olmuş gibi görünüyor diyebiliriz. Intel'in yönetim kurulunun başındaki Fran Yeary'e göre de yine Intel çip üretimine yatırım yapmaya devam edecek. Peki Intel'de Gelsinger dönemi nasıl başladı? Bu dönemde neler oldu veya neler olmadı da Gelsinger dönemi aniden bitti? Gelsinger gelmeden önce zaten Intel zor duruma yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Fakat bunu belli etmiyordu. Çünkü o kadar büyük bir şirket ki hala kişisel bilgisayar pazarında çok çok büyük bir paya sahip. Sunucu çözümleri tarafında çok çok büyük bir paya sahip. İşte bu gibi şeyler Intel'in kusurlarını biraz örtüyordu. Fakat şunu hatırlatmak lazım. En başta yine zamanın Intel CEO'sunun açıklamasına göre Intel Apple'ın ilk iPhone'unda yer alabilecekken burayı kaybetti. Sonrasında Android telefonlar piyasaya çıktı. Intel burada da kendine yer bulamadı. Yani mobil tarafta ne telefonlarda ne de tabletlerde Intel'i hiçbir zaman göremedik. Mobil kısmı kaçırmış oldu. 2020 yılına geldiğimizde Apple'ın bilgisayarlarında kullandığı Intel işlemciler yerine kendi tasarımı olan M serisi işlemcilere geçmesi Intel'e vurulan başka bir darbe oldu. Diğer tarafa bakıyoruz. Kişisel bilgisayar tarafında AMD'nin her gün özellikle Zen mimarileriyle birlikte Intel'den artan bir şekilde pay alması, Intel her ne kadar genel olarak pazarda en yüksek paya sahip firma olsa da orada da konumunu güçsüzleştirdi ve hatta son dönemde çok çok az pazar payına sahip olan ARM mimarili Qualcomm'da biraz daha zorlaştıracak gibi duruyor. Çünkü yeni bir oyuncu girdi ve sonuçta bu yeni oyuncu bir yerlerden pazar payı alacak. 2021'de Gelsinger yönetim kurulu tarafından çağrıldı. Çünkü Intel'in geçmişinde Gelsinger işlemci ve çip tasarımlarında önemli roller oynamıştı ve bu yüzden de teknik bir alandan gelen bir çalışan CEO olarak, tecrübeli bir iş adamı olarak Intel'i mevcut olarak bulunduğu durumdan kurtaracak kişi olarak göründü. Gelsinger geldiğinde ise çok hırslı hedeflerle geldi açıkçası. 5 yıl içinde 4 üretim nodu geliştirme hedefiyle geldi mesela. Yani bu şu demek oluyor. 5 yıl içinde 4 tane farklı üretim teknolojisinde ilerleme. Her yıl neredeyse bir üretim teknolojisini kullanıp bir sonraki yıl onun üstüne koyma hedefiyle geldi. Ki şundan bahsetmek gerekir ki Intel'in sahip olduğu düzen zaten böyle değildi. Intel bir sene yeni üretim teknolojisi, ikinci sene ise bir önceki senenin daha geliştirilmiş, daha rafine edilmiş üretim teknolojisiyle ilerlemeyi tercih eden bir şirketti. Gelsinger'ın bu hedefi ise Intel Foundry'ye bir ivme kazandırmak ve 5 yılın sonunda TSMC'nin ilerisinde olmasını sağlayacak bir vizyon vermekti, bir hedef vermekti ve bunun için Intel Foundry'ye açık çek bile verdi. Fakat görüyoruz ki geldiğimiz noktada bu açık çekler TSMC'nin ilerisine götürmüş durumda değil Intel Foundry. Hatta Intel Foundry kaynaklı o kadar büyük zararlar edilmiş durumda ki Intel buradan çıkmayı düşünüyor. Intel Foundry'yi satmayı düşünüyordu. Tabii ki chips yasasıyla birlikte bunu satması imkansız hale geldi neredeyse. Ama öyle bir noktaya geldi ki bu açık çek. Bu hedefler öyle tutturulamadı ki bırakın TSMC'nin önüne geçmeyi, hem Intel'in kuyusunu kazmış oldu hem de Intel'in bu geliştiremediği, verimliliği artıramadığı üretim süreci yüzünden kendi ürünlerini TSMC'ye ürettirmesiyle sonuçlandı. Intel neler yaptı peki? Yani nasıl bu kadar geri düştü? O da geçmişte yaptığı hatalardan kaynaklanıyor açıkçası. Mesela zamanında ASML'e 4.1 milyar dolar yatırım yaptı Intel. ASML şu anda dünyanın en ileri teknoloji çiplerin üretilmesini sağlayan cihazları üreten firma. Bu konuda tekel. TSMC'ye 4.1 milyar dolar zamanının parasıyla yatırım yapan Intel, TSMC'den sonrasında bu makineleri almıyor. Yani yatırım yapıyor, yatırım sonucunda geliştirilen cihazları almıyor. O cihazları kim kullanıyor? Pazarın açık ara tartışmasız lideri TSMC ve TSMC'nin biraz daha az üretim yaptığı, daha az bilindiği bellek gibi alanlarda pazarın lideri olan Samsung. ASML'den makineler alıyor, cihazlar alıyor üretim alanında ve çiplerini orada üretiyorlar. Intel şirket içinde açık çek veriyor. Bir yandan da Intel açık çek verirken Intel Foundry'ye, bir yandan da 2022'den bu yana sürekli işten çıkarmalar, sürekli maliyet azaltma odaklı politikalarla çalışanların moral ve psikolojik olarak hırpalanmasına sebep oluyor. Ve bu maliyet odaklı politikalar öyle noktalara geliyor ki hani artık belki de tabii ki normal görmememiz gereken çalışan çıkarmalarının yanı sıra AMD'nin Zen 5 mimarisine kafa tutabilecek çiplerin de işlemcilerin de sahip olacağı adamantin cache yapısını bu politikalardan dolayı çöpe atıyor. Ve AMD kullanıcı bilgisayarlarında en yüksek performansı sunan işlemcileri sunmaya devam edebiliyor. Şimdi tüm bunları ele alarak bakıyoruz ki mobil tarafta Intel'in varlığı yok. Yapay zeka çözümlerinde Nvidia almış başını gitmiş. AMD onu takip ediyor. Başka firmalar da onları takip ediyor. Intel Gaudi 3 birimiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kendileri de bu birimlerin sorunlu olduklarının farkında ve iyi satmadıklarının farkında. Intel Foundry'ye bakıyoruz. TSMC'nin, Samsung'un çok gerisinde. Hatta AMD'den 2008 yılında ayrılan ve Global Foundries olarak hayatına devam eden bir üretim firması var. Tıpkı Intel Foundry gibi. Onun da gerisinde. Bunların yanı sıra kendi bünyesine aldığı, çeşitli amaçlarla aldığı firmalar var. Ve o firmaları kendi şirket kültürüne, şirket yapısına doğru düzgün entegre edip onlardan yararlanamıyor. Günün sonunda baktığımızda tabiri caizse Intel'in tüm savaştığı cephelerde kaybeden bir politika izlediğini görüyoruz. Ve Gelsinger'ın hedeflediği dönüşüm bir türlü meyvelerini veremiyor bu yüzden. Doğal olarak da yönetim kurulu artık buna daha fazla sabredemiyor ve Gelsinger'a diyor ki ya emekli ol ya da biz seni gönderelim diyor. Tabii ki emekli oluyor kağıt üzerinde. Fakat Gelsinger'ın ayrılığı Intel'e 12 milyon dolara mal oluyor. Sanki hiç giderleri yokmuş, mali olarak kısmıyorlarmış gibi. Gelsinger bu ayrılıktan 12 milyon dolarlık bir paketle ayrılıyor. Şu anda eş CEO'luk görevini yapan Zinsner'a göre Intel yönetim kurulu hala Intel'in en gelişmiş batılı silikon üreticisi olmayı hedeflediğini söylüyor. Ancak yönetim kurulu aynı zamanda bu hedeflerine ulaşabilmek için güçlü bir ürün yönetimi olması gerektiğini de düşünüyor. Bu yüzden yeni CEO hem ürün yönetimi tarafında hem de çip üretimi tarafında başarılı bir isim olmak zorunda. Bu noktada haberlere yansıyan kadarıyla Lip-Bu-Tan ismi öne çıkıyor. Lip-Bu-Tan Reuters'a göre 2023'te Pat Gelsinger'la yaşadığı görüş ayrılığı sebebiyle Intel yönetim kurulundan istifa eden bir isim. Bu kurula 2022'de giriyor ve görevdeyken üretim operasyonlarından özellikle sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Kendisi Cadence Design System'ın CEO'luğunu yapıyor ve aynı zamanda iMac'in Lifetime of Innovation Award'una da bu görevindeki, bu rolündeki başarıları nedeniyle layık görülüyor. Lip-Bu-Tan'ın belki de en büyük dezavantajı Intel gibi büyük bir firmayı daha önce yönetme tecrübesinin olmaması. Yani Intel'in başına geçerse nasıl hedefler için çalışacak, bunları hangi zamanlarda yerine getirecek, nasıl bir yol izlemesi gerekecek? Bunlar tabii ki belirleyici unsurlar olacak ve aynı zamanda en büyük soru işaretleri olacak. Fakat şunu da düşünmek lazım. Teknolojik ürünler öyle bir senenin, iki senenin ya da birkaç ayın ürünü değiller. Gerçekten çok uzun sürelerde tasarlanıyorlar, geliştiriliyorlar ve piyasaya sürülüyorlar. Hatta şunu söylemek lazım. Gelsinger'ın döneminde çıkan ve son tüketiciye ulaşan hiçbir ürün Gelsinger'ın döneminde geliştirilmesi başlanan ürünler değil. Zaten önceki dönemlerin ürünleri. Yani Lip-Bu-Tan göreve geldiğinde eğer gelirse Gelsinger'ın vizyonuyla geliştirilmiş ürünler önce kendi döneminde piyasaya sürülecek. Ondan sonra Lip-Bu-Tan'ın vizyonuyla ve yönetimiyle geliştirilen ürünler piyasaya sürülmüş olacak. Yani Intel'in Lip-Bu-Tan'dan bağımsız olarak bu görevi kime verecek olursa olsun belki de en azından görevi verdiği kişinin vizyonu ve direktifleri doğrultusunda çıkacak ürünlerin performanslarını görene kadar beklemeleri en doğru tercih olur. Ama hep birlikte göreceğiz neler yaşanacak. Ben de buradan aktarmaya devam edeceğim. Fakat şunu söyleyebiliriz ki haftalardır devam eden Pat Gelsinger istifa çağrılarımız sonuç vermiş gibi duruyor. En azından şimdilik. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Intel'de tabii pazartesi günü bunlar yaşanırken 2 Aralık günü. 3 Aralık günü de bir yandan açıkçası beni kişisel olarak heyecanlandıran harici ekran kartlarının ikinci nesli olan Battlemage'in 2 üyesi B580 ve B570 modelleri tanıtıldı. Bu modeller özellikle giriş seviyesi ekran kartları olarak konumlandırılıyorlar fiyat olarak. Birisi $249, diğeri ise $219 olarak fiyatlandırılmış. Ve Nvidia ve AMD'deki rakiplerinin aksine burada bir bellek fakirliği görülmüyor. B580 12 GB, B570 ise 10 GB belleklerle geliyor. Belleğin bu kadar ucuz olduğu ve aynı zamanda oyunun görüntü kalitesini ciddi oranda iyileştirebilecek yegane şeylerden biri olduğunun farkında olarak Intel'i takdir ediyorum. Intel'in Alchemist neslindeki sürücü sorunları da ciddi oranda düzeltildiği için Alchemist'le beraber bu 2 yıllık süreçte ben kullanıcıların özellikle düşük bütçeli kullanıcıların B580'i ve B570'i kesinlikle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4060'la mesela karşılaştıran bir test yapmış Intel ve 47 oyunu karşılaştırmış B580'le. Bu testlerin sonucuna bakıldığında 4060'tan ortalamada %20 daha yüksek performansa sahip olduğunu söylüyor Intel. Tabii ki testler Intel tarafından yapıldığı için bağımsız testleri beklemekte yarar var. Ancak $300'ların üstünde konumlandırılan 4060'ın $250 olacağı söylenen bir karttan %20 daha yavaş olacak olması bence umut vadeden bir gelişme. Ama dediğim gibi tarafsız incelemelerin ve tarafsız karşılaştırmaların gelmesini beklemekte kesinlikle fayda var. Intel bir önceki neslindeki 6 nanometre yerine 5 nanometrelik üretim sürecini kullanıyor bu ekran kartlarında ve ekran kartlarını Intel Foundry değil TSMC üretiyor. Tıpkı bir önceki nesilde olduğu gibi. B580 13 Aralık, B570 ise 16 Ocak'ta tüketicilerle buluşacak. Burada belki de en büyük yenilik Intel'in zaten hali hazırda sunduğu XeSS'e yaptığı eklemeler. XeSS 2 versiyonu artık BattleMage üyeleriyle birlikte, BattleMage ailesiyle birlikte kullanıcılara sunulacak ve XeSS 2 kapsamında kare oluşturma, düşük gecikme ve tıpkı bir önceki XeSS'de olduğu gibi Super Resolution, yani çözünürlüğü yapay zeka algoritmalarıyla artırma çözümleri sunulacak. Super Resolution konusunda zaten Nvidia ve AMD ile rekabet ediyordu Intel. Ne yapıyordu? XeSS DP4A komut seti Intel olmayan ekran kartları için bir ölçeklendirme seçeneği sunuyordu. Ama Intel ekran kartlarında bulunan XMX birimi XMX algoritmasıyla ölçeklendirme yaparak daha düşük çözünürlükten sizin istediğiniz, arzuladığınız, hedeflediğiniz çözünürlüğe yapay zeka desteğiyle bir yükseltme yapıyordu. Böylece ekran kartı daha düşük çözünürlükte oyunu çalıştırıp XMX birimine çözünürlüğü yükseltme görevi verdiği için siz de tıpkı o düşük çözünürlükte alacağınız performansı alıyordunuz. Çünkü onu yükseltme görevi XMX biriminde oluyordu. Bu tıpkı Nvidia'nın DLSS'i gibi çalışıyor. Şimdi XeSS 2'de frame generation, yani kare oluşturma özelliği de sunacak Intel. Böylece Nvidia'ya benzer şekilde XMX çekirdekleriyle, yine yapay zeka çekirdekleriyle kare oluşturmayı gerçekleştirecek. Tıpkı Nvidia'nın DLSS'inin OFA desteği olmayan eski seri GPU'larda çalışmaması gibi, maalesef Intel'in bu kare oluşturma teknolojisi de XMX çekirdekleri olmayan GPU'larında çalışmayacak. Ama şunu söylemek lazım, Alchemist nesli harici ekran kartlarında XMX birimi var. O yüzden onlar kare oluşturmayı destekleyecekler. Sadece Meteor Lake GPU'larında bu XMX birimi yok. Onlar güme gitmiş oluyor. Onlar da FSR'ı kullanabilirler ama. Çünkü FSR herhangi bir özel çekirdek aramıyor kare oluşturmada. Bir de en başta bahsettiğim, tıpkı FSR 3 ve DLSS 3'te olduğu gibi düşük gecikme modu da yine XeSS 2'nin içinde bulunacak. Bu şekilde o frame generation, yani kare oluşturma sırasında gereken ve hatta ışın izleme sırasında da gereken işlem süreleri bir şekilde yine algoritmalarla azaltılabilmiş olacak ya da onlar kullanılmıyorsa bir oyunda doğrudan o gecikme süresi azaltılabilecek. Tıpkı FSR 3 ve DLSS 3'te olduğu gibi oyun geliştiricilerin bu özellikleri oyunlarına güncellemeyle getirmesi gerekecek. Çünkü XeSS 2 farklı bir DLL ile çalışacak ama burada da yine diğerlerinde olduğu gibi modcuların yaratıcılıklarını kullanarak bu desteği getirmelerini bekleyebiliriz. Yanlış olmaz. Hazır ekran kartlarından bahsetmişken burada ilginç bir gelişmeyi de belki aktarmak lazım. Intel'in partnerleri arasında yeni bir isim de görünüyor. Onyx markası. Fakat ismi ve kuruluşu her ne kadar yeni olsa da 2024 yılında kurulmuş görünüyor. Teknoloji dünyasından yapılan araştırmalara göre Onyx markası AMD'nin 20 yıldan uzun süredir partneri olan Sapphire'in bir alt şirketi olabileceğini veya Sapphire'de hissesi olan ve aynı zamanda Zotac'ın sahibi olan PC Partner Group'un bünyesinde bir şirket olabileceğini gösteriyor. Yani bir şekilde Onyx, Sapphire'le ve Zotac'la bağlantılı görünüyor. Yani her koşulda Onyx ismen çok yeni olsa da deneyimli eller tarafından kurulmuş bir şirket ve Intel tarafında bu şirketin faaliyet gösterip Intel ekran kartlarını üreteceğini görmek belki de kullanıcılar açısından veya almayı düşünüyorsanız ya Onyx neymiş, buna güvenilir mi, alınır mı diyorsanız benden söylemesi alınır gibi duruyor. Tabii ki tek değişiklik ve değişim yaşanan firma Intel değil. Google'da 2025'te kapsamlı değişikliğe gideceğini açıklamış. Sundar Pichai'ye göre, Google'ın CEO'su, 2025'te Google arama motorunda köklü bir değişiklik gerçekleşecekmiş ve yapay zekanın Google arama motoruna entegre edilmesiyle beraber bugüne kadar Google'ın sunamadığı derecede karmaşık sorulara cevaplar verebilme özelliği eklenecekmiş. Bu kabiliyet sayesinde kullanıcıların çok şaşıracağını söylüyor Pichai. Yalnız bu açıklamaları yaparken bir yandan da Microsoft'a laf atıyor Sundar Pichai ve geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz Microsoft-Google atışmasına belki de yeni bir cephe açmış diyebiliriz. Çünkü Microsoft'un CEO'su Satya Nadella demiş ki yapay zeka yarışında Google varsayılan birinci olmalıydı. Yani bunun zaten tartışılmaması bile gerekiyordu demiş. Sundar Pichai de demiş ki Microsoft'un kendi modelleriyle bir karşılaştırma yapmaktan zevk alırım açıkçası. Çünkü Microsoft başka şirketlerin yapay zeka modellerini kullanıyor. Yani bir yandan demiş ki hani başkasının modellerini kullanıp kendi modellerini bile üretmediği halde bizim modellerimize laf söylemesi abesle iştigal demiş açıkçası. Bakalım buradan yeni bir tartışma konusu Nadella'nın bir cevabı gelecek mi? Bunu da hep beraber göreceğiz ama açıkçası Pichai hem haklı hem haksız. Bu kadar veri ellerinde varken gerçekten Nadella'nın söylediği gibi hani OpenAI'ın liderlik yaptığı bir alana dönüşmesi, Generative AI'ın en azından ve insanların yavaş yavaş Google'da yapacakları aramaları orada yapmaya başlamaları. İlginç bir konu ama bir yandan da tabii bu eleştiriyi yapacak firma Microsoft mu? O da gerçekten komik olmuş açıkçası. Şimdi OpenAI dedik. OpenAI'dan da $200'luk bir yapay zeka modeli geliyormuş. $200'luk derken kendilerine maliyeti değil, kullanmak istiyorsanız eğer sizin aylık ödemeniz gereken paradan bahsediyorum. Şöyle ki OpenAI ChatGPT Pro adında yeni bir aylık paket tanıtıyor ve bu paketle birlikte kendi ifadelerine göre mantık yürütebilme yetisine sahip OpenAI O1 modelini sınırsız olarak kullanıcılara sunuyor. Bu O1 modeli en güçlü haliyle $200'luk paketin içinde yer alıyor. Aylık $20'luk plus paketi ise O1 modeli dahil tüm modellere erişim imkanı sağlıyor ama O1'in en güçlü halini bu paket içinde kullanamıyorsunuz. Şirketin iddiasına göre matematik ve kodlama konusunda O1 modelinin en güçlü hali çok daha isabetli sonuçlar üretebiliyor ve aynı zamanda kendisini sunulan görsellerde de mantık yürütmesi yapabiliyor. Dediğim gibi mantık yürütme biraz tırnak içinde söylemek istediğim bir ifade. Bunun ne kadar insan mantığı gibi çalıştığını göreceğiz. Çünkü hani hep OpenAI'ın ChatGPT'sine de yapay zeka deniliyor ama aslında baktığınızda bir sonraki kelimenin olasılığını hesaplayarak cümleler kuran bir algoritma diyebiliriz. Çok basit tabirle. Bir yandan da OpenAI'ın bu 12 gün boyunca çeşitli yeniliklerle kullanıcılara gelmesi bekleniyor ve o yeniliklerin arasında insanların merakla beklediği yazıdan videoya dönüştürme aracı olan Sora'yı da tanıtması, demo olarak kullanıcılara sunması bekleniyor. Belki de gelecek hafta Sora'nın da kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını, nasıl sonuçlar üretebildiğini hep birlikte görmüş ve değerlendiriyor olacağız. Takipteyiz. Tabi yapay zeka dedik. Yapay zekanın enerji gereksiniminden, çevreyi nasıl kirlettiğinden veya bir cümlelik aramanın bir kelimelik sonucun bile ne gibi bir enerji tüketimi olduğundan geçtiğimiz gündemlerde bahsetmiştik. Teknoloji devlerinin Amazon, Google, Microsoft ve Oracle'ın bu enerji gereksinimini karşılamak için nükleer enerji yatırımları yaptığını söylemiştik. İşte bu kervana son katılan teknoloji firması da Meta. Meta 7 Şubat 2025'e kadar bir teklif toplama sürecine girdiğini açıkladı ve bu kapsamda kendisine 1 ila 4 gigawatt arasında enerji sağlayabilecek nükleer tesis için gerekli izinleri alabilecek, tasarlayabilecek, mühendisliği yapabilecek, finansallarını halledebilecek, bu tesisi inşa edebilecek ve işletebilecek bir partner arayışına girmiş görünüyor. Yani buradan anladığımız şu: Meta bir reaktör kurmak veya böyle bir enerji santralini satın almak vesaire istemiyor. Sadece istediği bir partner ve sağlayıcı bulmak. Bütün bu tabiri caizse angaryayı kendisi adına halledebilecek ve planlanan, belirlenen sabit bir ücret üzerinden enerji satın alımını gerçekleştirmek. Daha önce de bahsetmiştik. Çünkü bütün büyük firmaların çevre ve enerji hedefleri var. Temiz enerji hedefleri var ve bunları bir şekilde karşılamak zorundalar. Özellikle yapay zeka modellerinin gerektirdiği enerji miktarını düşünürsek ve bu firmaların sundukları çözümlerin gerektirdiği enerji miktarını düşünürsek gerçekten nükleer santraller, nükleer tesisler hem kullanıcılara istedikleri çözümleri sunabilmek hem de bunu yaparken çevresel hedeflerini tutturabilmek adına tek çözüm yolu gibi görünüyor. Biraz yapay zekadan, enerjiden, büyük firmalardan uzaklaşırsak diyeceğim ama son kısmı çok doğru değil çünkü büyük firmalardan devam edeceğiz. Bir sonraki haberin konusu Apple ve Sony'nin gerçekleştireceği işbirliği olacak. Bu kapsamda Mark Gurman'ın Bloomberg'de kaleme aldığı son yazıya göre Apple ve Sony Vision Pro gözlüklerinin PlayStation VR 2 kontrolcülerini desteklemesi için çalışmalar yürütüyormuş. Bu destek sayesinde Vision Pro ekosisteminde hassasiyet gerektiren Final Cut Pro gibi uygulamaların daha rahat yönetilebileceği konuşuluyor ve düşünülüyor. Ve aynı zamanda Apple'ın çok da yatırım yapmadığı oyun alanında elini güçlendirebilecek bir gelişme olarak görünüyor. Şu anda VR 2 kontrolcülerinin ayrı olarak satılmadığını belirtmek lazım. Ancak işbirliği gerçekleşirse Apple mağazalarında, çevrimiçi veya fiziksel mağazalarda Sony'nin VR 2 kontrolcülerinin satılabileceği öngörülüyor. Gerçekten çok değişik bir işbirliği olacak gibi duruyor. Çünkü baktığımızda Sony yakın zamanda kendi VR 2 donanımına PC desteği de getirmişti. Ha tabii Apple'ın Vision Pro'su zaten PC ile Windows PC'lerle çalışmıyor. Ama demek ki Sony burada bir gelişim alanı gördü ki Apple'la işbirliğine giderek oradaki VR pastasından da pazar payı kapmayı amaçlıyor diyebiliriz. Ama tabii ki Apple bu nesilde belki bu kontrolcüde işbirliği yapacaktır ama bana sorarsanız bu işbirliğinin verimli olması durumunda Apple muhtemelen belki 2 belki 3. nesil için kendi kontrolcülerini geliştirmek için de çalışmalara başlayacaktır açıkçası diye düşünüyorum. Hazır bir oyun donanımı olan VR 2 ile ilgili haberden bahsetmişken oyun dünyasının en büyük firmalarından olan Valve'dan da bahsetmemek olmaz. Tabii ki haberi olduğu için yoksa her oyundan bahsettiğimizde Valve'dan bahsedecek değilim. Valve'ın Steam OS'ini bilgisayarlar için hazırladığı konuşuluyor. Şöyle ki Valve yeni bir rehber yayımladı ve bu rehbere göre Steam OS 3 sadece Steam Deck veya Valve tarafından geliştirilebilecek diğer cihazlar üzerinde çalışmayacak. Aynı zamanda üçüncü parti diğer geliştiriciler tarafından da kullanılabilecek. İşte tam olarak zaten bu kullanım için bir rehber yayımladı Valve. Bu marka rehberine göre Powered by SteamOS, Steam Compatible, Steam Included gibi kategoriler belirlenmiş Valve tarafından ve bunların hangi durumlarda kullanılabileceğine dair kural ve çerçeveler belirlemiş. Mesela Powered by SteamOS logosu donanımın SteamOS çalıştırdığını ve donanım açıldığı zaman SteamOS ile birlikte açıldığı zaman kullanılan bir ifade olarak yer alıyor, açıklanıyormuş. Valve daha önce Steam Machine'leri çıkarmıştı. Bundan yanılmıyorsam yaklaşık bir 6-7 yıl, 10 yıl önce. Ama bunlar çok da başarılı olmamıştı. Valve'ın buradaki zaten vizyonu şuydu. Steam'in bir işletim sistemi olarak çalıştığı ama normal bilgisayar parçalarının kullanıldığı, yani konsollar gibi özelleştirilmiş donanımların olmadığı bir cihaz ailesi yaratmak ve kendi işletim sistemlerini bu cihaz ailesinde sunabilmekti. Ama çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz ki zaten bundan mütevellit Steam Machine'ler kalmadı. Üretim durduruldu. Valve'ın 2022 yılında Nintendo'nun 2017 yılında Switch ile açtığı yolu izleyerek el bilgisayarı olan Steam'deki piyasaya sürmesi ve Steam'dekin neredeyse 3 yıla varan bu macerasında kullanıcılara çok iyi deneyimler sunması, Steam OS'in artık diğer bilgisayarlara, diğer cihazlara ve diğer partnerler tarafından üretilecek cihazlarda da yer alabilecek bir işletim sistemi olması konusunda Valve tarafını ikna etmiş gibi görünüyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Mesela Steam Deck artık baktığınızda neredeyse 3 yıl geçtiği için donanım olarak güçsüz kalan bir cihaz. Asus ROG Ally, ROG Ally X de geliyor. MSI Claw serisi, Lenovo Legion Go ve bunlar gibi birçok cihaz zaten Steam'dekin çok daha üstünde donanımlar sunabiliyorlar. Fakat karşılaştırmalara bakıldığında Windows işletim sistemiyle gelen bu cihazlar her zaman kullanıcılar tarafından şöyle değerlendiriliyor. Ya ama onun içinde Windows var, Steam'dekinin içinde SteamOS var ve bazı durumlarda SteamOS başlı başına tüm bu performans artılarını yok sayarak Steam'deki tercih etme sebebi olarak görülebilir diyor kullanıcılar. İşte böyle bir noktada olması SteamOS'in bir Linux tabanlı işletim sistemi olduğunu da belirtelim. Ve benim gördüğüm kadarıyla insanların SteamOS bilgisayarlar için çıktığında SteamOS 3 ile birlikte Windows'u doğrudan terk edip SteamOS'e geçeceklerini ifade etmeleri nasıl bir değişimin beklendiğinin habercisi gibi. Belki bu en başta tabii ki teknoloji marketlerine gittiğinizde anne babasıyla bir bilgisayar alan insanların tercih sebebi olmayacaktır. Belki onların hatta kafasında soru işaretlerine yol açacaktır. Ama SteamOS'in kendisine partner bularak ilerlemesi ve bilgisayarlarda yaygınlaşmaya başlaması en azından Windows'un, Microsoft'un ilerideki politikalarını değiştirmesi açısından da çok güzel bir gelişme olacaktır. Çünkü Microsoft'un politikalarında ve Windows'ta şikayet edilen birçok konunun da değişmesine yol açacaktır diye düşünüyorum. Böyle değerlendirmek lazım ve açık yüreklilikle söyleyeyim, SteamOS 3 çıktığında gerçekten bilgisayarlar, hani tüm üçüncü parti bilgisayarlar durumları, markaları ne olursa olsun desteklenecek ise ben de sanırım onu deneyecek ilk insanlardan biri olmak isterim diye düşünüyorum. Ve son haberime geçmek istiyorum. Bu haber de yine Apple'la ilgili. Apple her ne kadar Türkiye'de sanırım biz atlayacak olsak da 5G üzerinde çalışmalarını, meyvelerini almak üzereymiş. Kendi üretimi 5G modemi ilk kez 2025 yılında çıkacak olan yeni nesil, yani 4. nesil iPhone SE, Eylül ayında çıkacak olan iPhone 17 Air en azından söylenen değil ve giriş seviyesi iPad modellerinde kendisine yer bulacak gibi görünüyor. Şunu söylemek lazım, Apple şu anda cihazlarında Qualcomm'un 5G modemlerini kullanıyor. Zaten Qualcomm'un Intel'i satın alma haberlerinde de bahsetmiştik. Qualcomm özellikle telekomünikasyon çözümleri, altyapısı konusunda çok iyi, çok güçlü bir firma, çok gelişmiş çözümler sunabilen bir firma. Yılların tecrübesi var ve işte bu yılların tecrübesini tabii ki Apple'ın daha ilk nesilde ürettiği 5G modemiyle geçmesini beklemek hayalperestlik olur. Apple da zaten bunun farkında ve sızdırılan bilgilere göre, bu arada bütün bu bilgilerin yine Mark Gurman'ın bir analizinden çıktığını söyleyeyim. Burada Qualcomm'un 5G modeminden daha yavaş olması bekleniyor. Apple'ın 5G modeminin ve 5G'nin en hızlı standardı olan mmWave'i desteklemeyecek olduğu söyleniyor yine. Ancak Apple modemi bu eksikliklerine rağmen çift sim desteğine sahip olacakmış ve bu çift simi her an çalıştırabilecekmiş aynı anda. Apple haberde yazılana göre hali hazırda dünyanın farklı yerlerindeki çalışanlarıyla bunu gizli olarak test ediyormuş. Yani 5G modemi olan test cihazlarını kullanıyormuş. Burada sorulabilecek şu soru var. Ya neden Apple kendi geliştirdiği 5G modemini en güçlü cihazlarına, işte iPhone 17 Pro çıkacak mesela, ona vermiyor veya tepe modellerde başka cihazlarda konumlandırmıyor. Burada da Apple'ın biraz nasıl desem çıkabilecek sorunlardan dolayı, bir şekilde belki de performans düşüklüğü olabileceğinden dolayı ilk nesil 5G modemini daha ucuz çözümlerde, daha ucuz cihazlarda konumlandırarak ileride geliştireceği ikinci ve üçüncü nesil gerçekten Qualcomm'a birebir rakip olabilecek modellerini ise diğer tüm modellerinde kullanmayı düşündüğünü, planladığını yine bu analizde görüyoruz. Tıpkı Apple'ın diğer bütün işlemcileri gibi bu modem de TSMC tarafından üretilecek. Tabii ki Apple tarafından tasarlanıyor. O yüzden Apple'ın 5G modemi diyoruz. Apple kendi modemini 2026 yılında Mac ve Vision Pro modellerinde kullanmayı düşünüyormuş. Şu anda herhangi bir Mac veya Vision Pro'nun bir şekilde modeme sahip olmadığını hatırlatmak lazım. Her iki cihazda Wi-Fi üzerinden internete bağlanıyor. Yani Apple kendi modemiyle birlikte bu cihazları da ilk kez hücresel bir ağa kavuşturmuş olacak ve bunu kendi tasarladığı donanımla yapmış olmayı hedefliyor. Apple bu hareketiyle Qualcomm'a bağlılığını azaltmayı hedefliyor ve strateji takviminde de 5G modem ve sonrasında geliştireceği diğer modemler önem taşıyor bu amacı doğrultusunda. Şu yönde Apple'ı takdir ediyorum açıkçası. 2020 yılında Intel'i bırakıp tamamen kendi tasarımı olan M serisi işlemcilere geçti ve bu geçişi yaparken x86 mimarisini bırakıp ARM mimarisine geçti. Hem işletim sistemini hem de o işletim sisteminde çalışan on binlerce, yüz binlerce uygulamayı yeni bir mimariye geçirtti ve 4 yılda bunu başarıyla yaptığını ve gerek enerji tüketimi, gerek verimliliği, gerek performansı olsun tüm bağımsız incelemeciler tarafından da bunun takdir edildiğini, doğru bir adım olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde muhtemelen 5G modemiyle de belki ilk nesilde olmasa bile sonraki nesillerde pazarın önde olan oyuncularına muhtemelen kafa tutabilecek ve onlardan hiçbir eksiği olmayan modeller geliştirmeyi başaracaktır. Bakalım 4. nesil iPhone SE çıktığında veya iPhone 17 Air modeli çıkarsa çıktığında Apple'ın 5G modemini kullanırsa bu cihazlar nasıl performans sergilediğini de hep beraber göreceğiz. Evet, dediğim gibi bizim ülkemizde şu anda 5G altyapısı yok ama gelirse günün birinde en azından artık bu telefon modellerinden ne gibi performans beklememiz gerektiğini de görmüş olacağız. Bu haftalık bu kadardı benim aktaracaklarım. 29. bölümünde sonuna geldik. 29 haftadır aralıksız olarak teknoloji gündemini takip etmeyi ve size aktarmaya devam ediyorum. Bu programın tüm bölümlerine Evrim Ağacı'nın sitesinden, Apple Podcast'ten, Spotify Podcast'ten ulaşabilirsiniz. Ve bunların yanı sıra YouTube'da Evrim Ağacı Podcast kanalından da bu podcast'i ve diğer podcast'leri dinleyebilirsiniz. Eğer yorumunuz varsa, sorularınız varsa sormayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.